الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen hafta namaz kitabındaki namaz ile alakalı son bölümü ele almaya başlamıştık. O bölümün ismi de neydi? Babul Libas. Babul Libas yani elbiseler bölümü. Onunla ilgili birkaç tane hadis almıştık. Bugün de inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlarsanız o hadis-i şeriflerde bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin erkekler için ipekten elbiseler giymesini yasakladığını ama bunun bu ümmetin hanımlarına helal olduğunu gelen hadisler bunu bize aktarıyordu. Bugün de ele alacağımız hadisler arasında bunu açıktan bahseden hadislerin olduğunu da göreceğiz. Bugün ilk hadis-i şerifimiz konuyla alakalı Ömer radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ اُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ نَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ اِلَّا مَوْضِعَ الْاُسْبُعَيْنِ اَوْ ثَلَاثٍ اَوْ اَرْبَعٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek giymeyi yasakladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek giymeyi yasakladı. Ancak iki ya da üç ya da dört parmak miktarı hariç. Bu hadis-i şerif muttafak aleyh olup lafzı İmam Müslim'e ait. Diyoruz ki daha önceki hadislerde de biraz önce söylediğimiz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmetin erkeklerine ipekten elbiseler giymeyi yasakladığını ne yapmıştık? Geçen hadis-i şerifler buna delalet ediyordu. Bu hadis-i şerifte bize yine Ömer radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ipekten elbiseler giymeyi diyor bize yasakladı. Burada yasak kısmı zaten önceki hadislerde demiştik, bundan bahsettik. Burada bize ne geliyor? Bu yasaktan sonra cevaz verilen bazı durumlar var. Onlardan bahsediyor. Bu hadis-i şerifte muttefakun aleyh olan Bukhari ve Müslim'in hadis-i şerifi diyor ki ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem giyilen elbisede eğer iki parmak, üç parmak veyahut da dört parmak miktarınca o elbisenin üzerinde ipekten bir parça bir şey olur ise bunun caiz olduğunda ne yaptı? Bu konuda da caiz olduğunu bize haber verdi. Öncelikle diyoruz ki sahabe burada Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an lubsul hariri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek giymeyi yasakladı diyor. Burada bize hangi ibare ile yasakladığı aktarılmıyor. Sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nehyettiği, bundan sakındırdığı bize haber veriliyor. İlim ehli diyor ki eğer sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeyi yasakladığından haber veriyorlar ise bu muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı bir şeydir. Yani aslında yasaklamama ihtimali olan bir durum söz konusu olamaz. Yani sahabeler bunu yanlış anlamış olma ihtimalleri söz konusu olamaz. Onlar bu dile hakimdi. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir şeyden yasakladı diyor iseler muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları bu meselede, o konuda ne ise o yasaklanan şey, yani onu yapmamaları gerektiğini açıkça onlara beyan etmiştir. Burada da ilim ehli diyor ki, burada bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize yasakladı demek, yani la telbesu, bunu giymeyin manasıyla eşdeğer olduğunu söylüyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize nehyettiği ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu giymeyin diyerek bunu bize yasaklamadı. Bu iki lafız diyorlar. Nedir? Aynı manaya gelmektedir. Çünkü biraz önce dediğimiz gibi eğer sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir şeyden yasakladı diyorsa muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açık bir lafız ile bundan nehyettiğini söylüyor. Diyor ki neden yasakladı? An lubsil hariri. İpekten elbise giymekten. Diyoruz ki bu ipekten elbise pantolon olabilir, gömlek olabilir, kafaya takılan takki olabilir, şapka olabilir. Yani giyilebilecek her türlü elbiseden yasakladı. Tabi buraya dikkatle uyarıyoruz. Bu yasak kim için geçerli? erkekler için geçerli. Yoksa bayanlar için böyle bir yasak söz konusu değil. İleride bu hadis açıkça bize ne yapılacak? Gelecek. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte yani ipeyi yasakladıktan sonra Ömer radıyallahu anh diyor ki İlla mevdi'a isbi'ayni ev selâthin ev arba'in. Ancak diyor 2, 3 veyahut da 4 parmaklık eğer bir elbisenin içinde bu kadarlık bir ipek parçası var ise bu elbiseyi giymek erkek dahi olsa o kimseye ne yapmaz? Zarar vermez. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun ruhsatını verdiğini görüyoruz. Yani mesela düşünün bir elbise giyiyorsunuz ama mesela cep kısmı ipekten bir şey ile yapılmış, bir kumaş ile yapılmış. Bu yaklaşık olarak ne diyoruz? 4 parmaklık bir alan. Yani giymiş olduğumuz gömleğin cebi veyahut da şu kol kısmı veyahut da ne bileyim yaka kısmı böyle az bir yeri ipekten ise diyoruz ki bu ne yapılır? Bu elbiseyi erkeğin de giymesi caizdir. Bu hadis-i şerif buna delalet etmektedir. İkinci hadis-i şerifimiz Enes radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Enes radıyallahu anhu diyor ki Enden nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem rakhasa li Abdurrahman ibn Avf ve'z-Zubeyr fi kamisil hariri fi seferin min hikketin kanet bihime muttefakun aleyh. Yine Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam Abdurrahman ibn Avf ve Zübeyr radıyallahu anhumaya seferde oldukları, yolculukta oldukları bir esnada içinde bulundukları bir kaşıntıdan dolayı yani kendilerine isabet eden bir hastalıktan, bir kaşıntıdan dolayı ipek gömlek giymelerine izin verdi. Bu hadis-i şerifte yine muttefakun aleyh yani Bukhari ve Müslim'in üzerinde ittifak ettiği hadis-i şeriflerden. Hadisin başında diyor ki rahkasa li Abdurrahman ibn Avf ve Zübeyr fi kamisil hariri. Burada da yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin erkekler için ipek giyinmesi yasak olan, asıl itibariyle yasak olan ama belli bir sebepten dolayı ruhsat verdiği başka bir durumdan bahsediyor. Yani ilk hadis-i şerif bize neyden bahsediyordu? Eğer elbisenin içinde 2, 3 veya 4 parmaklık miktarda bir ipek var ise dedi ki bunu giymek erkeğe caiz. İkinci hadis-i şerifimiz bize neyi aktarıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman ibn Avf ve Zübeyr radıyallahu anhunun sefer esnasında kendilerine isabet eden bir hastalıktan dolayı, kaşıntı veren bir hastalıktan dolayı onların ipek giymesine ne yapıyor? Ruhsat veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki eğer bir hastalık var ise yani bu hastalık eğer ipek giyildiği zaman o kaşıntıyı geçiriyor ise, o kaşıntıyı arttırmıyor, tedavi ediyor ise o zaman diyoruz ki bunun yani ipekten gömleğin veyahut da pantolonun ihtiyacı olan ne ise giyilmesi nedir? Erkek için dahi olsa caizdir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ruhsatı verdiğini görüyoruz. Ve yine burada asıl da ipek giymenin haram olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Nereden çıkartıyoruz? Çünkü ruhsat ancak haram olan bir şeyden verilir. Eğer bir şey haramsa bu haram olan şeyden ruhsat verilerek ne yapılabilir? Bundan istifade edilebilir. Yani asıl da bu sünnet olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan ruhsat verdi demezdik. Neden? Çünkü zaten bunu yapmadan yani eğer bu sünnet olan şeyi terk etmeleri onlara bir günah ne yaptırmazdı, kazandırmazdı. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat veriyor ise demek ki bu ruhsat nedir? Asıl itibariyle yasak olan bir şeyden ne yapılır? Ruhsat verilir. Burada diyor ki onlar seferdeyken diyor. Ama bu bize kıssanın olduğu yere aktarıyor. Yoksa seferdeyken caizdir. Seferde değilken, mukimken caiz değildir. Manası ne yapmaz buradan? Çıkmaz. Yani bu kaşıntı durumu var ise bir hastalıktan dolayı insan ipekten bir elbise giymek zorunda kalıyor ise o zaman diyoruz ki bunu seferde de olsa veyahut da mukimken de giymesinde bir beis olmadığını söylüyoruz. Ve yine burada başka bir faide diyoruz ki burası önemli arkadaşlar. İpeğin haram kılınması asıl itibariyle pis olduğu için değildir. İpeğin erkeğe haram kılınması asıl itibariyle ipeğin haddi zatında pis olduğu için bize ne yapılmıştır haram? kılınmamıştır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tedavi amaçlı ipeğin giyilmesine ne yapmıştır? Ruhsat verilmiştir. Oysa ki mesela asıl itibariyle pis olan bazı şeyler de ne yapılmıştır? Bize haram kılınmıştır. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme içki ile tedavi sorulduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَى اِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَى Şüphesiz ki içki asıl itibariyle bir hastalıktır. Tedavi edici bir şey değildir. Yani o yüzden aslı olarak haram kılınan bir şey aslı itibariyle pis ise ilim ehlinin görüşü bu konuda diyoruz ki onunla tedavi etmek nedir? Caiz değildir. Mesela içki falanca yere iyi geliyor zannedilip o adama içki iç bu hususta tedavi kendini bununla tedavi et diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama diyoruz ki ipek de haram kılınmış bir şey bu ümmete. Ama haddi zatinde kendisinin necis olduğundan veyahut da pis olduğundan kaynaklanan bir şey değil. İpeğin haram kılınış sebebi ne? Asıl sebebi ne dedik? Ümmetin kadınlarına helal olup erkeklerine haram kılınmasının sebebi ne dedik? Bayanların süsü olduğu için ikincisi yani erkeğe niye haram? Çünkü ipek dedik kendi haddi zatında yumuşak bir yapıya sahip olduğu için erkek kişiyle yani erkek kişinin bu tarz yumuşak şeyler ile haşır neşir olması yarın öbür gün onun karakterinde de yumuşak olmaya sebebiyet vereceğinden dolayı İslam şeriatında ne yapılmış dedik? İpek bu ümmetin erkeklerine haram kılınmıştır diyoruz. Demek ki İpeğin haram olması onun necis olduğu veyahut da pis olduğu manasına ne yapmıyor? Gelmiyor. Bilakis temiz, tahir olduğu manasına geliyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kaşıntıya kendilerine isabet eden o sahabelere ipek gömlek giymeleri ruhsatını ne yapıyor? Veriyor. Eğer pis bir şey olsaydı muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun ile tedavi olmalarını ne yapmazdı? İzin vermezdi diyoruz. Peki kaşıntı dışında başka bir hastalığa iyi geliyor ise ipek giyilebilir mi? Diyoruz ki evet giyilebilir. Burada ne yaparız? Kaşıntı hastalığına kıyas edebiliriz. Çünkü kıyas doğru bir şekilde yapıldığı zaman nedir? Edille-i şer'iyedendir. Yani bizim için Kur'an, sünnet, icma ve kıyas delil olarak ne yapacağımız, alacağımız asıl unsurlardandır. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaşıntı için bu izni verdiyse başka bir hastalığa bu yani kendisine isabet eden kimse eğer ipek giydiği zaman bu onu tedavi ediyor, üzerinde bulunduğu bu hastalığı gideriyor ise o zaman bu ruhsat dahilinde ne yapılabilir? Bu ruhsattan istifade edilebilir diyoruz. Üçüncü hadis-i şerifimiz Ali radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Ve an Ali'in radıyallahu anhu kal. Kesani en-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hullete siyara fekharajtu fiha feraaytul gadabe fi vecihihi feşakaktuha beyne nisai muttefakun aleyh ve hâda lafzu muslim. Ali radıyallahu anhu anlatıyor, diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam bana ipekle karışık yeni bir elbise verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ipekle karışık olan bir elbiseyi kime veriyor? Ali radıyallahu anhu'ya veriyor. Diyor ki ben de onu giyerek dışarı çıktım. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bana hediye ettiği bu elbiseyi giyerek dışarıya çıktım. Bunun üzerine Nebi aleyhisselam beni gördüğünde diyor öfkelendi. Yani beni bu elbiseyi üzerimde gördüğünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Öfkelendi, gadaplandı. Ben de onu evimdeki hanımlar arasında paylaştırdım. Baktım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni bu elbiseyi giymemden razı değil. Yüzünde o kızgınlığını hissediyor Ali radıyallahu anh. Dönüp ne yapıyor? Evdeki bayanlar arasında bunu pay ettiğini bize haber veriyor. Hadis-i şerif yine muttefakun aleyh. Metin kime ait? İmam Müslim'e ait. Yine buradaki ibarede kesani hullete siyara diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana bir elbise hediye etti. Bu elbise, bana hediye elbise iki şeyden oluşuyordu. Bir rida üst taraf, bir de izar alt taraf. Yani iki parçadan oluşan bana diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir elbise hediye etti. فَخَرَجْتُ ف۪يهَا Ben o elbiseyle dışarıya çıktım. فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ ف۪ي وَجْهِهِ Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde benim bu elbiseyi giymemden dolayı kızgınlığını ne yaptım diyor? Hissettim. فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي Ve hanımlarım arasında, evdeki bayanlar arasında bunu ne yaptım diyor? Pay ettim. Burada baktığımız zaman şunu anlıyoruz. Demek ki kadınlar için caiz olan bir elbise. Çünkü Ali radıyallahu anhu bunu pay ettiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bu yapmış olduğu hareketten dolayı ona ne yapmıyor? Kızmıyor. Veyahut da kızdığına dair bize bir rivayet ulaşmıyor. Hatta bazı rivayetlerde Ali radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bana hediye ettiğinde zannettim ki hani bana verdi ben giyeyim diye. Sonra onun yüzündeki o siniri, o gadabı gördüğüm zaman anladım ki diyor bu erkeğin giyeceği bir şey değilmiş. O yüzden ne yaptım? Evdeki hanımlar arasında pay ettiğini bize haber veriyor. Peki buradaki ibareye baktığımız zaman Ali radıyallahu anhu diyor ki feşakaktuha beyne nisai beyne nisai hanımların arasında veyahut da buradaki yani lafız olarak ibare olarak bakıyoruz. Kadınlarım arasında bunu pay ettim diyor. Bizler biliyoruz ki Ali radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken eşi Fatıma radıyallahu anha hayatta iken onun üzerine bir evlilik ne yapmamıştı? Yapmamıştı. Peki buradaki nisai kadınlarımdan kasıt ne? Ha, diyorlar ki buradaki ev halkı, ev halkındaki kadınlar. Yani hanımı, kardeşinin hanımı, annesi ve yine amcasının kızı, Hamza radıyallahu anh'ın kızı. Ve burada enteresan olan taraf Ali radıyallahu anh'ın hanımı Fatıma, annesinin ismi aynı şekilde Fatıma, hanımın ismi Fatıma binti Muhammed, annesinin ismi Fatıma binti Esed ve yine Hamza radıyallahu anh'ın kızı da onunla birlikte o evde kalıyor. Fatıma binti Hamza ve aynı zamanda kardeşi olan Akil'in hanımı var. O da Fatıma İmra'atu Akil İbni Ebi Talib. O yüzden bazı rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Ali radıyallahu anh diyor ki feşakaktuha humran beynel favatim. Fatımalar diyor arasında onları başörtü olacak şekilde ne yaptım diyor? Paylaştırdım, pay ettim. Demek ki bu rivayetten biz ne anlıyoruz? Ali radıyallahu anh benim evimdeki kadınlar arasındaki pay ettim lafzı annesi, hanımı, kardeşinin hanımı ve amcasının kızı arasındaki o Fatımalar arasında bunu pay ettiğini bize diğer rivayetlerde açıkça haber veriyor. Bu hadis-i şeriften istifade ettiğimiz faydalara gelince diyoruz ki eğer bir kimseye bir şey hediye ediliyor ve bu hediye edilen şey asıl itibariyle o kimse için haram olsa dahi bunu ona hediye etmenin cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Yani Ali radıyallahu anhu bu elbiseyi giymesi neydi? Erkek olarak ipek elbiseyi giymesi haramdı. Ama Allah Resulü Aleyhisselam ona bunu ne yaptı? Hediye etti. Yani haddi zatında kendisinin kullanması haram dahi olsa o kimseye bu hediye ne yapılabilir? Edilebilir. O kimse de hanımı, kızları yani kendisine haram olmayan kişiler arasında ne yapabilir bunu? Pay etmesinde en ufak bir sakınca olmadığına delalet eden bir hadis-i şerif. Yine erkeklerin ipek giymesine haram olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Ve yine önemli bir fayda Ali radıyallahu anh'unun masum olmadığına delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü normalde ipek erkekler için ne dedik? Haram dedik. Ali radıyallahu anhu ne yapıyor? Hata ederek bu ipek elbiseyi giyiyor ve Peygamber Efendimizin kendisine sinirlendiğini görünce bunu çıkartıyor. Demek ki Şiilerin, Rafizilerin iddia ettiği gibi Ali radıyallahu anhu masum değildi. Buradan başka bir fayda daha çıkartıyoruz. Onlar için 12 imamın masum olduğunu görüyorlar. Eğer bu imamların en başı Ali radıyallahu anh ise o masum değil ise ondan sonra gelenler, onun çocukları, torunları ondan fazilet olarak da daha üstün olmayacaklarına göre demek ki onların da masum olmadığına delalet eden bir hadis-i şerif olarak burada ne yapabiliriz bunu? Zikredebiliriz. Eğer hadis-i şeriften son fayda olarak da bunu çıkartabiliriz. Eğer bir kumaş var ise, eğer bu kumaş evdeki hanımlar arasında, yani erkeğin bunu giymesi caiz değil ise, evdeki hanımlar veyahut da diğer kimseler arasında pay edilip bu kullanılabiliyor ise, bunun pay edilmesi israf kapsamına ne yapmaz? Girmez. Yani bu elbise kesilip bundan 3 tane 4 tane başörtü çıkıyor ve insanlar, kadınlar bunu kullanıyorsa, diyoruz ki bu elbisenin bu şekilde pay edilmesi o elbiseyi veyahut da o kumaşı israf ettiğimiz manasına ne yapmaz? Gelmeyeceğine delalet eden bir hadisi şerif. Bir sonraki hadis-i şerif Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal uhillez zehebu vel hariru li inâfi ümmeti ve hurrima alâ zukurihim. Ravahu Ahmet ve'n-Nesai ve't-Tirmizi ve sahhahahu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Altın ve ipek ümmetimin hanımlarına helal, erkeklerine ise haram kılınmıştır. Altın ve ipek ümmetimin hanımlarına helal, ümmetimin erkeklerine haram kılınmıştır. Biraz önce söylediğimiz gibi hani diğer rivayetlerde açıkça bu şekilde ibare edilmemişti bu zamana kadar aldığımız hadis-i şerifler. Ama bu hadis-i şerif bize açıkça neyi gösteriyor? Kadınlar için altın ve aynı zamanda ipeğin helal olduğunu, erkekler için de altın ve ipeğin kullanılmasının bu manada, yani süs olarak kullanılmasının haram olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. اُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَر۪يرُ لِاِنَاثِ اُمَّت۪ي Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ümmetimin hanımlarına ipek ve altın haram kılındı. Daha önceden bu konuya değinmiştik. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte bu bize emredildi, yasaklandı veyahut da helal kılındı, haram kılındı diyor ise burada haram kılan, helal kılan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Eğer Peygamber Efendimiz bize helal kılındı, haram kılındı diyor ise burada helal veya haram kılan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Eğer sahabeler bu bize helal kılındı veyahut da haram kırıldı veyahut da biz bunu yapmakla emrolunduk veyahut da yasaklandık diyorlar ise burada emreden, yasak kılan ve aynı zamanda helal kılan, haram kılan kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu bize haram kılındı dediği için burada haram kılanın Allah Azze ve Celle olduğunu, hadisin devamında da helal kılanın yine Allah Azze ve Celle olduğunu ne yapıyoruz? Anlamış oluyoruz. Yine burada diyoruz ki buraya dikkat edilmesi gerekiyor. Daha önceki hadis-i şeriflerde bunu almıştık. Yani bu ümmete, hanımlarına altın ve ipek helal kılındı dedik bu rivayette de açıkça bize belirtildi. Ama hangi kısımları helal kılındı? Yani kadının altınla süslenmesi, işte ne bileyim yüzük takması, küpe takması, ne bileyim işte gerdanlık takması gibi bu hususlarda altını ne yapabilir bayan? Süs olarak kullanabilir. Aynı şekilde ipek elbiseyi güzelleşmek için, eşine güzelleşmek için ne yapabilir? Giyebilir. Ama bunun haricinde yani altın erkeğe haram, bayana helal dediğimiz hususların içine işte mesela altından kaşıklarla, altından kaplarla yemek bayanlar için de ne yapmıyor? Girmiyor. Diyoruz ki buradaki yasak umumi. Hem bayanı hem erkeği kapsıyor. O yüzden diyoruz ki buradaki bayanlara helal kılınan kısım neyle alakalı? Ziynet eşyası olarak kullanmayla alakalı. Onun haricinde, ziynet eşyası haricinde bayanlar için de ne diyoruz? Yasak. Aynı şekilde hatırlayın. Geçen dersimizdeki hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ne diyordu sahabe? İpeğin üzerine oturmayı haram kıldı, yasakladı. Bu yasak kimi de kapsıyor? Bayanları da kapsıyor. O zaman demek ki ipekten çarşaf kullanmak veyahut da koltukları ipek kumaşlarla kaplatmak veyahut da ipekten halılar edinmek o hadis kapsamına ne olarak diyoruz? Caiz değil. Sadece cevaz verilen bayana ne? İpekten elbise giymesi veyahut da altından kendisine kolye veyahut da takı edinmesi caiz kılınmış. Aynı şekilde erkek için dedik ki ipek ve altın haram kılındı. Burada da diyoruz ki altın yüzük bu kapsama giriyor. İşte ne bileyim altın, eğer gözlüklerde bir altın kaplama varsa bu kapsama giriyor. Bunun gibi birçok hususta ne yapıyoruz? Erkekler için haram kılınmıştır diyoruz. Ama hatırlayın, yine geçen dersimizde bazı cevaz verilen şeylerden bahsetmiştik altınla alakalı. Altından diş ve aynı zamanda ne dedik? Altından yapay burun. Sahabenin bir tanesi dedik savaşta burnunu kaybetmişti. Allah Resulü Aleyhisselam altından ona burun edinmesini söylemişti. Demek ki bazı hususlarda ne var? Cevazlık var. Ve yine buraya baktığımız zaman buradaki yasak küçük çocukları kapsıyor mu yoksa kapsamıyor mu? Yani ümmetimin erkekleri diyor ya, buradaki yasak büyükleri kapsadığı gibi küçükleri de kapsıyor mu? Yoksa buradaki hüküm, bu yasak hükmü yalnızca buluğ çağına ermiş, artık hesabı başlamış, amel defteri açılmış kimseler için mi geçerli? Ne diyoruz burada? Buradaki diyoruz ki küçük yaştaki insanların da kapsadığına delalet eden bir hadis-i şerif. Niye? Nereden çıkartıyoruz? Çünkü Allah Resulü diyor ki zukuru ümmeti, ümmetimden erkek olanlar, yani ümmetimin adamlarına, kişilerine demiyor. Yani buluğ çağına ermiş adamlarına demiyor. Ümmetimden erkek vasfını taşıyan kimselere haram kılındı diyor. Erkek vasfı, biz çocuklar için de bu erkek çocuğu, bu kız çocuğu diye ayırt ediyor muyuz? Ayırt ediyoruz. Büyüklerde de bu erkek, bu kadın diye ayırt ediyor muyuz? Ayırt ediyor. Demek ki erkeklik vasfı küçük içinde, büyük içinde ne? Geçerli olan bir şey. O zaman ufak çocuk işte 7 yaşında altından yüzük taksın diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu rivayete göre deriz ki çocuğun altından takı edinmesi, erkek çocuğundan bahsediyorum. Ve aynı zamanda ipekten, işte ne bileyim pijamaydı, gömlekti, pantolondu, şapkaydı, bu tarz şeyler edinmesi erkek olan ufak çocuğa da caiz olmadığına delalet eden bir rivayet olarak bunu da burada ne yapmış olalım? Zikretmiş olalım. Bir sonraki hadis-i şerifimiz İmran bin Hüseyin radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal, İnnallaha yuhibbu izâ en'ame alâ abdihi ni'meten en yara esere ni'metihi aleyhi. Ravahul Beyhaki. Diyor ki İmran bin Hüseyin radıyallahu anhu, Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: Allah bir kuluna nimet verdiği zaman bu nimetin eserini kulunun üzerinde görmekten hoşnut olur. Allah Azze ve Celle kuluna bir nimet bahşettiği zaman, onu bir nimet ile rızıklandırdığı zaman, o nimetini kulunun üzerinde görmekten Allah Azze ve Celle ne olur? Hoşnut olur. Bu hadis-i şerifi bize İmam Beyhaki rivayet ediyor. Diyoruz ki biz nimet kelimesi, Allah Azze ve Celle'nin kuluna vermiş olduğu nimet, dini veyahut da ne olabilir? Dünyevi. Eğer Allah Azze ve Celle kuluna dini veyahut da dünyevi bir nimet veriyor ise bunu kulunun üzerinde görmekten ne yapar Allah Azze ve Celle? Hoşnut olur. Peki Allah Azze ve Celle'nin kuluna vermiş olduğu dini nimet ne olabilir? Kulunun üzerinde görmekten hoşnut olduğu bu dini nimeti ne olabilir? Diyoruz ki iman ve ilim. İman ve ilim. Eğer Allah Azze ve Celle kuluna imanı bahşetti ise, kuluna iman nimetini bahşetti ise, bunun karşılığında Allah Azze ve Celle neyi görmekten hoşnut olur? Salih ameli. Eğer kul Allah'a iman ettim diyor ise, kalbiyle Allah'a iman ettim diyor ise, bu imanın zuhuru nerede olması gerekir? Amelde olması gerekir. Allah Azze ve Celle de iman etmiş olan kulunu, imanı kendisine bahşetmiş olduğu kula, bu imanının göstergesi olarak, meyvesi olarak salih ameli gördüğünde bundan Allah Azze ve Celle ne yapar? Hoşnut olur. Aynı zamanda ne dedik? İlim. Allah Azze ve Celle eğer bir kuluna ilim bahşetti ise bu ilminin getirisi olan şeyi Allah Azze ve Celle kulunda görmek ister. Mesela düşünün, eğer bir insan ilim sahibi ise normal halktan, avamdan ne olması gerekir? Farklı bir tarafı olması gerekir. Eğer bir alim vasıflara sahip olan bir insan, eğer insanlarla oturduğunda insanlar onun ilminden istifade ediyorsa, ahlakından istifade ediyor ise veyahut da bu kul kendi zatında Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu ilim ile namazı o ilme uygun bir şekilde ise, yani namazı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bakıyor, işte tadili erkana göre kılması gerekiyor, bu ilme sahip ve bununla da ne yapıyor? Amel ediyor. Allah Azze ve Celle bu kulda bu vermiş olduğu nimeti, yani ilim nimetinin eserini onu da gördüğü zaman hoşnut olur mu? Diyoruz ki olur. Bu hadis-i şerif ne yapıyor? Buna delalet ediyor. Bir de Allah Azze ve Celle'nin kuluna vermiş olduğu dünyevi neler vardır? Nimetler vardır. Bunun başında makam, mevki ve yine aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin bahşetmiş olduğu mal, mülk gelir. Eğer Allah Azze ve Celle bu kuluna mal verdi ise, eğer bu kul bu malın Allah Azze ve Celle'nin kendisine bu ikramının karşılığında güzel giyiniyor, güzel evlerde oturuyor ise, Allah Azze ve Celle'nin bu nimetini bu şekilde izhara, açığa vuruyor ise, Allah Azze ve Celle bu kulunun bu nimeti bu şekilde değerlendirmesinden ne yapar? Hoşnut olur. Ama düşünün, Allah Azze ve Celle kuluna mal vermiş, mülk vermiş ama adam fakirlerin yaşadığı bir hayatı yaşıyor. Ya buradan şunu kastetmiyorum. Adam parasını Allah yoluna infak ediyor, buraya harcıyor, mütevazi yaşıyor. Bu adamdan bahsetmiyorum. Yani adam etrafına da cimri, kendisine de cimri. Yani adamın malı var, mülkü var. Doğru düzgün bir evde oturmuyor. Doğru düzgün elbiseler giymiyor. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle bu kulun bu amelinden hoşnut olmaz. Niye? Allah Azze ve Celle bu kuluna mal vermiş. Bu kulu Allah Azze ve Celle'ye kendisine vermiş olduğu bu malın şükrünü eda etmesinin yollarından bir tanesi de nedir? Güzel bir şekilde giyinip, değil mi? Güzel elbiseler giyinmesi, güzel bir evde oturması da bu nimeti şükrünün neyidir? Göstergesidir. O zaman diyoruz ki, yani burada bazı sınırlar koyuyoruz. Eğer kul Allah'ın vermiş olduğu nimette israfa kaçmıyor ise veyahut da haram olan bir elbise ile elbiseyi giymiyor ise dinin yasakladığı. Elbiseyi giyiyor İslam çerçevesinde sıkıntı olmayan elbiseyi giyiyor. Ama mesela pahalı, kaliteli ve bunu almaya da neyi var? Gücü var. O zaman diyoruz ki bu kimse bu şekilde giyindiği zaman Allah Azze ve Celle onun bu halinden, bu hareketinden nedir? Hoşnuttur. Ama bazı durumlar vardır. Mesela adamın yaşadığı bir ortamda veyahut da o anda bulunması gerektiği ortamda eğer çok güzel, iyi şeyler giyse, etrafındaki insanlar gariban, fakir, bundan dolayı kendilerini kötü hissedecek ise, tevazudan dolayı onların yanında onlara yakın bir elbise giyiyor ise, diyoruz ki bu ayrı bir makamda değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Ama asıl olan Allah Azze ve Celle nimetini verdiyse, kul da bu nimetine rızasını, şükrünü, değil mi? Bu nimeti en iyi şekilde kullanarak ne yapar? Allah Azze ve Celle'yi hoşnut etmiş olur diyoruz. Ve yine ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Sen Rabbinin nimetini ne yap diyor? Zikret, konuş, anlat. Yani demek ki Allah Azze ve Celle bir nimet bahşettiyse, yani bundan övgüyle bahsetmek, Allah'ın kendisine bahşettiği bu şeyden övgüyle bahsetmek, bunun şükrünün, edasının bir göstergesidir. Ve yine bu hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin hoşnut olduğu, hoşnutluk vasfından, sıfatından bize bahseden bir hadis-i şerif. Biz dedik ki ehl-i sünnetin bu sıfat ile alakalı veyahut da diğer sıfatlar ile alakası tutumu nedir? Birdir her zaman. Yani ehl-i sünnetin inancına göre eğer Allah Azze ve Celle kendisinden, kendi bir vasfından, isminden bahsediyor ise veyahut da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bir isminden, vasfından bahsediyor ise bizler bunu, o vasfı hakiki olarak kabul eder ve Allah Azze ve Celle'nin azametine, celaline, kudretine yaraşır bir şekilde olduğunu ne yaparız? ispat ederiz, ikrar ederiz. Burada değil mi bir teşbihe, bir temsile, bir tatile gitmeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer onun bize bir sıfatından bahsediyor ise olduğu gibi o sıfatı ne yaparız? Kabul ederiz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar yine Ali radıyallahu anh'un bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme neha an lubsil kasiyyi vel muasferi ravahu muslim. Ali radıyallahu anh'u Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıssi dediğimiz ipekten dokunmuş elbiseyi ve muasfar yani kırmızı veyahut da kızıl diye tabir edebileceğimiz elbiseyi giymeyi yasakladığını bize aktaran bir hadis-i şerif. Bu rivayette bize İmam Müslim'in aktardığını, rivayet ettiğini görüyoruz. El-Kıssi, El-Kıs Mısır'da bir mıntıkanın ismi. Orada ipekten elbise üretildiği için bu elbiseye ne yapılmış? Bu isim verilmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ipekten elde edinmiş, dokunmuş bu elbiseyi, o mıntıkanın ismi verilen El-Kıssi dediğimiz bu mıntıkanın ismi verilen bu elbiseyi giymekten yine ne diyoruz? Ümmetin erkeklerini yasakladığı bir hadis-i şerif. Vel muasfar, muasfar da ilim ehli kırmızı, halis olan kırmızı, yani giyilen gömlek veyahut da giyilen pantolon, kıpkırmızı veyahut da kızıl dediğimiz, böyle kırmızıyla sarı karışımı. Hani böyle tam tabir etmek gerekirse, bu Hindistan'da şeyler vardır ya böyle, Hinduların giydiği bir elbise vardır böyle. Sarı değil, tam kırmızı da değil, kızıl. Budistlerin giydiği bu elbise, yani o renkteki elbiseyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerin giymesinde yasakladığını görüyoruz. Ve yine buna delil olarak bir sonraki hadis-i şerif gelecek. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde muasfar dediğimiz bu kırmızı kızıl elbiseyi gördüğünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şu şekilde hitap ediyor. Diyor ki annem mi diyor sana bunu giymeni söyledi. Bu şekilde ona hitap ediyor. İlim ehli bu hadis-i şeriften diyor ki demek ki kadınlar arasında giyilmesi caiz olan, onlara caiz olan bir şey ama erkekler için caiz olmayan bir elbiseydi. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ne yapıyor? Bu şekilde hitap ettiğini görüyoruz. Demek ki ümmetin erkeklerine halis olarak kıpkırmızı bir elbise, gömlek, üzerinde başka renk veyahut da başka renkler bulunmayan veyahut da o kızıl dediğimiz renkteki elbisenin giyinmesi bu ümmetin erkeklerine nedir? Haramdır. Bu hadis-i şerif bize bundan bahsediyor. Buradaki yasak ile alakalı ilim ehlinin ihtilafı var. Bazı ilim ehli buradaki yasağın haram olduğunu söylüyor. İbn-i Kayyim Rahimullah gibi. Diğer cumhurun görüşü de bu konudaki tenzihen mekruh olduğuna delalet ediyor. Yani ilim ehli bu konudaki haramlık mı, mekruhluk mu meselesinde ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Diyoruz ki cumhurun görüşü bu konuda ilim ehlinin büyük bir çoğunluğu tenzihen mekruh derken bazı ilim ehli de bunun hükmünü ne olarak görmüş? Haram olarak görmüş. Ve yine Buhari'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abtah denilen bölgede konakladığında o haçtan önce Mekke'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 4 gün konaklanıyor, konaklıyor, çadır kuruluyor. O kaldığı yerde sahabeler diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çadırından çıktı o Abtah denilen bölgede. Diyor ki ve aleyhi hulletun hamra, üzerinde kırmızı bir ney vardı? Elbise vardı. Hulle biraz önce de Ali radıyallahu anh'a hediye edilen dedik. Üzerinde izar ve rida vardı. Rengi neydi? Kırmızıydı. Bu konuyla alakalı, bu hadis ile alakalı İbn-i Kayyim Rahimullah diyor ki burada diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerindeki elbise tamamen kırmızı değildi. Çünkü ilim ehli de diyor ki bazen diyor biz yani eğer üzerinde giydiğimiz elbisenin rengi daha çok bir tarafa galebe çalıyor ise onu onunla ne yaparız? İsimlendiririz. Mesela Suudi Arabistan'da da başa takılan neyler vardır? Giyilen şımak vardır. Onun beyazı vardır. Bir de kırmızısı vardır. Ona kırmızı şımak denir ama aslında içinde beyaz neyler vardır? hatlar vardır. Ama ona rağmen kırmızısı çok olduğu için ne ile isimlendirilir? Yani galebe çalan en renk hangisi ise onunla isimlendirilir. İbn-i Kayyım Rahimullah diyor ki bu hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer tamamen kırmızı giymeyi yasaklıyor ise bu şekilde bir elbise giymiş olması ne yapamaz? Mümkün olamaz. Buradan kasıt nedir? İçinde başka bir rengin veyahut da hattın, çizginin bulunduğu elbise kastedilir. O yüzden diyor ki asıl itibariyle kırmızı elbise giymek nedir hükmü? Haramdır. Diğer ilim ehli bu hadisi neye delil getiriyorlar? Tenzihen mekruh oluşuna veyahut da Allah Resulü'nün bunu yapıyor oluşu. Hani bir yerde fiili var, bir yerde yasağı var. O yüzden bunu kerih gördüklerine bunu delil getiriyorlar. Ama İbn-i Kayyım Rahimullah diyor ki hayır bu ona ne yapmaz? Delil olmaz. Çünkü burada yapılan şey nedir? Allah Resulü'nün giydiği şey direkt halis bir kırmızı veyahut da kızıl bir renk olmadığını bize aktarıyor. Ve yine diyoruz ki eğer başka renkler ile karıştı ise, yani direkt o renk sade olarak bir elbisede bulunmuyor, başka renkler ile birlikte müşterek olarak hazırlandıysa, gömlek gibi veyahut da pantolon gibi, bunun giyilmesine, cevazına delalet eden bir hadis-i şerif diyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz, Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki, Ra'a aleyyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme thevbeyni muasfareyni fekale ummuke emaratke bihâze ravahu muslim. Diyor ki Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerimde asfar ile boyanmış, bu bir bitkinin şeyi, o elbiseyi, o kızıllık kırmızılık rengini veren bir bitki, boyanmış iki tane elbise gördü. Rizar ve idadan oluşan bir elbise gördü ve şöyle buyurdu. Bunu giymeni sana annem mi emretti? Diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istifham inkari dediğimiz, yani aslında burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona soru sormuyor. Bu söz ile bu lafızla onu ne yapıyor? Uyarıyor, azarlıyor, paylıyor. Diyor ki yani bunu sana annem mi giymeyi emretti derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu kastediyor. Kadınlar için bu elbiseyi giymek onların haddi zatında caiz olan bir husus olmasına rağmen, yani sen bunu kimden öğrendin? Bu şekilde bu elbiseyi giyiyorsun diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızıl kırmızı elbise giyilmesini erkeğe ne yapıyor? Yasakladığını görüyoruz. Hatta bazı rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Abdullah İbni Amr İbni As soruyor. Diyor ki bunu yıkayıp bu rengi çıkartıp giyeyim mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o elbiseyi yak. İlim ehli diyor ki burada yaktan kasıt hani vacip olarak, emir olarak yak manasında değil. Hani yapmış olduğun hatayı anla manasında. Hatta bazı rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu elbiseyi Ali radıyallahu anh'un yaptığı gibi hanımların arasında, evdeki kadınlar arasında ne yap diyor? Paylaştır. Yani bu sana giymek caiz olmasa da kendisine caiz olan kimseler arasında ne yapabilirsin? Paylaştırabilirsin diyerek bu durumu bize aktardığını görüyoruz. Son hadis-i şerifimizi de alarak bu bölümü komple bitiriyoruz. İnşallah nasip olursa önümüzdeki günlerde Kitabul Cenâiz, cenaze bölümüyle alakalı konuya geçeceğiz. Yani bildiğiniz üzere belki birkaç seneden beri namaz bölümüyle ilgili ne yaptık? Hadisleri aldık. Bu alacağımız son hadisle birlikte namaz bölümünü komple ne yapmış olacağız? Namaz bölümünü komple bitirmiş olacağız. Son hadis-i şerifimiz Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki Enneha ahrecet cübbete Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme mekfufetel ceybi vel kummeyni vel ferceyni biddibaç ravahu Ebu Davud ve asluhu fi muslim ve zâde kânet inda Aişete hattâ kubidet فَقَبَطْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا رَوَاهُ الْبُخَارِ فِي اَدَبِ الْمُفْرَدِ وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْتِ وَالْجُمُعَةِ Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anhuma anlatıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakası, iki kolu, önden ve arkadan cebi olan atlasla yani ipek ile dikili olan bir cübbesi vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cübbesinden bahsediyor. Yaka kısmında, kol kısmında ve aynı zamanda önde ve arkada cep denilen o açıklıklarda ne vardı? İpekten, atlastan yapılmış, süslenmiş bir cübbesi olduğundan bize bahsediyor. Bu rivayet Ebu Davud'da geçiyor. Dedik ki Sahih Müslim'de ki rivayette şöyle bir ziyade var buna. Diyor ki Hazreti Ayşe vefat edene kadar bu cübbe onun yanında kaldı. Yani Ayşe radıyallahu anh'ın vefatına kadar Peygamber Efendimizin bu cübbesi kimin yanında kaldı? Ayşe radıyallahu anh'ın yanında kaldı. Sonra cübbeyi ben aldım diyor. Yani Ayşe radıyallahu anh'a vefat ettikten sonra Esma radıyallahu anh'a diyor ki Peygamber Efendimizin o cübbesini ne yaptım? Ben aldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu giyiyordu. Onun kullandığı bir cübbeydi. Bu sebeple biz de onunla hastalarımızı yıkar ve böylece şifa bulmalarını umardık. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, biraz sonra değineceğiz, bedenine temas eden o elbise ile ne yapıyorlar? Şifa arıyorlar. Teberrük ettiklerine delalet eden bir hadis-i şerif. İmam Buhari Edeb-ül Müfret'te şu ziyade yer alıyor. Diyor ki bu cübbeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elçileri karşılarken ve cuma günü ne yapardı? Giyerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu cübbesini elçileri bir topluluk, bir grup halinde Medine'yi Allah Resulü'nü ziyaret ettiğinde giydiği ve aynı zamanda cuma günü cuma namazına çıkarken giydiği bir elbise. Bu hadis-i şerif bize, yani biraz önce de aldığımız hadis-i şerifte hatırlayın. Dersin başında dedi ki elbisede eğer 3 parmak, 2 parmak, 3 parmak, 4 parmak bir miktarda eğer elbisede ipek var ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu elbisenin giyilmesine cevaz vermiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in giydiği bu cübbe tarzı elbisesinde de yaka kısmında, kol kısmında ve aynı zamanda diğer alt tarafta süs diyebileceğimiz miktarda ne yapılmış? İpekten süs ile süslenmiş bu cübbe ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yapıyordu? Giyiyordu. Demek ki bunun cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Eğer üzerimize giydiğimiz elbise büyük bir çoğunluğu ipekten oluşuyor ise o elbiseyi giymek caiz değil. Eğer elbisenin bir kısmında ipek var ise geri kalan büyük bir çoğunluğu ipek değil ise o elbiseyi giymek nedir diyoruz? Caizdir diyoruz. Peki bizler biliyoruz ki peygamberler mal olarak geriye miras bırakmazlar. Peki Ayşe radıyallahu anh'ın elinde bulunan bu cübbe, ölümüne kadar sakladığı bu cübbe, cübbeyi nasıl açıklarız? Diyoruz ki bu Ayşe radıyallahu anh'a miras olarak kalan bir mal olarak değil. Bunu da nereden anlıyoruz? Vefatından sonra kız kardeşi Esma ondan bu cübbeyi ne yapıyor? Devralıyor. Eğer onun malı olsa, değil mi? Ne yapılacak? Hani kendi malı olsa varisleri arasında pay edilmesi gerekiyor. Veyahut da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in malı olarak, miras olarak kalsa yine varisleri arasında pay edilmesi gereken bir cübbe. Demek ki burada Ayşe radıyallahu anh'a bulunuyor olması Peygamber Efendimiz'den miras olarak kaldığı manasına gelmiyor. Çünkü peygamberler geriye miras olarak bir mal bırakmıyorlar. Onların bıraktığı ne oluyor? Sadaka olarak geride ümmet için kaldığını söylüyoruz. Ve yine diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bedenine temas etmiş, onun o mübarek bedenine temas etmiş şey ile teberruk etmek caizdi. Çünkü sahabeler ne yapıyorlardı? Bunu yapıyorlardı. Ve diğer sahabeler de buna ne yapmıyorlardı? İnkar etmiyorlardı. Yani Esma radıyallahu anha ne yapıyordu? Biz hastalarımızı bu cübbe ile yıkar, ondan şifa bulmalarını ne yapardık? Ümit ederek. Çünkü bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bedenine değmiş bir elbise. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu vefatından sonraki durum ile alakalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken sahabeler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tükürüğü ile, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin teri ile ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin abdest suyu ile, hangi abdest suyu? Yani abdest alırken, azalarını yıkarken oradan süzülen sular ile teberrük ettiklerini ne yapıyoruz? Biliyoruz. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir özelliktir. Bunun ne yapılmaması gerekiyor? Bunun iyi anlaşılması gerekiyor. Yani eğer giyilen elbise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedenine değmiş ise veyahut da onun vücudundan bir parça ise, biliyorsunuz hanımı Meymune radıyallahu anha yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin saç teliyle ne yapıyor? Teberrük ediyor. Demek ki Peygamber Efendimizin bedeninden veyahut da onun bedenine temas eden bir şey ise sahabe bununla teberrük etmiş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onların bu fiilini inkar etmemiştir. Bu rivayette bize ne yapıyor? Peygamber Efendimiz'e has olan bir durum olduğunu gösteriyor. Buradan sonrası insanların sıkıntıya, yanlışa düştüğü meseleler var. Ne gibi? Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra sahabelerin hiçbirisi bu ümmetin en hayırlısı olan Ebu Bekir ile, onun saçıyla, teri ile, tükürüğü ile veyahut da onun bedenine temas etmiş bir elbisesi ile veyahut da Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin, Aşara-i Mübeşşere'nin, Bedir halkının, Bedir ahalisinin, değil mi? Bedir'de savaşanların veyahut da diğer sahabelerin elbiseleriyle veyahut da onların vücuduyla ne yapmamışlar? Teberrük etmemişler. O zaman diyoruz ki bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir durum. Yani günümüzde insanların hocalarına, şeyhlerine sanki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedeni gibi, onun bedenine temas etmiş bir elbise gibi bakmaları, davranmaları, onların abdest suyuyla, tükürüğüyle, teriyle teberrük etmeye çalışmaları diyoruz ki İslam dinine göre uygun değildir. Hatta onları bu durum ne yapabilir? Şirke kadar götürebilir. Ki bunda ne yapıyoruz? Yaşamış olduğumuz bugünümüzde gözlemliyoruz. O zaman diyoruz ki burada dikkat edilmesi gereken bu husus Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine has olan bir özellik. Buhari'deki rivayetlerde ne dedik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir grubu, topluluğu, ziyaretçileri karşılarken ve aynı zamanda cuma günü o cübbesini giyerdi. Bu da bunun müstehap olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ülke yöneticisiydi. Değil mi? Gelen kabile reisleriyle, önemli şahsiyetlerle muhatap oluyordu. Onların karşısına da çıkarken güzel bir elbise giyinmesi yakışık alandı. Aynı zamanda cuma günü de Müslümanların bayramı olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden birisi de buydu. Güzel elbiseleriyle ne yapardı? Cuma günü cuma namazına çıkardı. Ve yine burayla alakalı diyoruz ki elbisede yaka kısmında, kol kısmında ipekten parçalar olması veyahut da dikişler olmasının diyoruz ki o elbiseye bir sakıncası, bir durumu yoktur. Ve yine teberrük meselesiyle alakalı başka bir hususa daha değinmemiz gerekiyor. Yine günümüzde yapılan hatalardan bir tanesi de bu. Günümüzde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicret esnasında veyahut da ondan önce kendisine vahiy geldiği, işte Hira mağarasıydı, Sevr mağarasıydı, İşte günümüzde Mekke'de Kabe'nin yanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinin olduğu yerdi diyerek bilinen yerlere gidip oranın taşıyla, toprağıyla bereketlenmek yine diyoruz ki caiz olmayan durumlardır. Yani o şeyi ne yapmalım diyoruz? Şeyi birbirine karıştırmayalım. Yani caiz olan kısım ne? Peygamber Efendimizin bedeni ve o bedene temas etmiş olan elbisesiyle sahabeler ne yapardı? Teberrük ederdi. Ama bugün Müslümanların yaptığı gibi işte Hira mağarasına çıkalım, işte Sevr dağına gidelim veyahut da dediğim gibi işte Kabe'nin yanında burası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evidir. Oranın duvarına, taşına veyahut da kabrinde bulunan o taşlara, demirine elini sürmek, oradan bereketlenmeye çalışmak. Diyoruz ki sahabenin yapmış olduğu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiş olduğu unsurlardan değildir. Bilakis sahabe radıyallahu anhum bunun aksine bunu yapanları ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Buna en güzel örnek hangisi? Sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı, yani onun geçtiği, namaz kıldığı veyahut da bulunduğu bir yerde insanların toplanmasını yasakladığı, men ettiği Ömer radıyallahu anhu Rıdvan biatının olduğu ağacın altına insanların gidip orada teberrük ettiklerini gördüğü zaman Ömer radıyallahu anh abi o ağacı kesiyor ki bu fitne ortadan ne yapsın? Kalksın. Çünkü orası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin orada bulunuyor olması o mıntıka ile, o ağaç ile bereketlenmeye cevaz verilen yer değil. Eğer olsaydı Hazreti Ömer'in bu yapmış olduğu fiile diğer sahabeler ne yaparlardı? Karşı çıkar, inkar ederlerdi. Derlerdi ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da bu Rıdvan biatının yapıldığı bu yerde ağaçla teberrük ediyorduk. O da bize bir şey demiyordu diyerek ne yaparlardı? Hazreti Ömer'in bu fiilini inkar ederlerdi. Ama oysa ki Hazreti Ömer'in bu fiilini inkar eden hiçbir sahabenin çıkmadığını, olmadığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Demek ki biraz önce dediğimiz gibi Hira mağarası, Sevir mağarası, işte Rıdvan biatının olduğu yer veyahut da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yere giderken şurada konakladı, burada konakladı gibi o mıntıkaya, o mekana gidip orayla teberrük etmek, taşıyla, toprağıyla, ağacıyla teberrük etmek insanı şirke dahi götürebilecek hususlardan, unsurlardandır. Buna da ne yapılması gerekir? Dikkat edilmesi gerekir diyoruz. Bugünlük de bu kısımla yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.